Ayrım 7, sayfa 90. 24. Yörgen'in kepekçi dükkanından tanıdığım yığınla futbol hastasından biri de Hasan Hüseyin'di. Hasan Hüseyin'in birinci takımda değildi. Çünkü Hasan Hüseyin iyi futbol oynayamazdı. İlk zamanlar pek resmiydik. Sonra ahbap olduk. Daha sonra da dost. Öyle ki evlerine girip çıkmaya başladım. Zaman geldi onlardan, onların evindekilerden birisi kadar onlardan oldum. Hasan Hüseyinler hayvan pazarına çıkan aralıklardan birinde bel vermiş bir kerpiç huğun geniş bir odasında otururlardı. Huğu bel vermiştim. Sokağın havası yanmış tezek ve hayvan mayısı kokardı. Şehrimin bu semti birçok semti gibi kerpiç huğuları, ineği, öküzü, daracık eğri sokaklarında eşelenen tavukları ve makine sesinden uzaklığıyla köyü hatırlatır. O kadar ki akşamın inmesiyle beraber hayatta ölürdü. Elektrik girmemiştir. Yaz günleri terazisi başında uyuklayan çember sakallı bakkal, tuz, öküz başı, çivit, boya, mıh ve yalın ayak çocuklara bayatlamış kırmızı şeker satar. Hasan Hüseyin, Hasan Hüseyin'in annesi, babası, babasının annesi, 3 kız kardeşi, tam 7 kişi. Bu bir tek odada yatar kalkarlar. Hasan Hüseyin bu odanın bir köşesinde bazen dikiş makinesinin kapağını yan yatırıp bazen bir gaz yağı sandığını masa gibi kullanarak cetvel, tirli ve çini mürekkeple okul vazifelerini hazırlardı. Onlara dair Hasan Hüseyin'den o kadar çok şey dinlemiştim ki sapasağlam babasına rağmen evin erkeği annesiydi. Dikiş diker, bekar çamaşırı yıkar, yoğurt satar, vakit bulursa şuna buna çamaşıra giderdi. Kırkını pek az aşkındı ama iki kattı, yüzü, elleri kırışıklar içindeydi. Gözleri de trahomlu, sık sık zihninin dağıldığından, ayağa kalkıverince gözlerinin kötü kötü karardığından bahsederdi. Daha güneş doğmadan uyanmış, ineğini sağmış, hergileye yollamış olurdu. Sonra akşamdan çaldığı çanak yoğurtlarını alır, kuru köprüde satar, gelir, sırları dökülmüş mor çaydanlığı tezek ateşine oturtturur, ondan sonra da geçermiş dikiş makinesinin başına. Makineyi mümkün mertebe fazla ses çıkarmamaya çalışarak kullanmasına rağmen Hasan Hüseyin'in babası uyanırmış. Ulan avrat dermiş, hiç mi medeniyet görmedin eşşoğlusu? Şurada uyumuşken bu dini eğrinin icadını tangırdatmakta ne mana var? Kül rengi bulutlarla havanın sımsıkı kaplı olduğu soğuk kış günlerinde mutlaka 9'dan sonra kalkar, en az yarım saat 3 çeyrek gerinir, esner, tekrar gerinir, gözlerini ovalar, tuvalete gider, gelir, sigara üstüne sigara içer, kelebette de yüzü koyun bir müddet yattıktan sonra ne yiyecek var kız diye karısına sorarmış. Kadın soğuya ısına, kaynayan simsiye olurmuş, is kokan mürekkep ağırlığındaki bir bardak çayı, taze sulanmış yufka ekmek, peynir ve bir baş kuru soğanla sürermiş kocasının önüne. Ben çoğu kez sabahları onun evden çıkışına rastlardım. Trahomlu gözlerini yumruklarıyla ovalaya ovalaya ve besmeleyle kapının eşiğini atlardı. Parlak siyah bezden kara donu, yumurta ökçe sarı yeminleri, omzunda lacivert ceketi ve iri taneli kehribar tesbihiyle ağır ağır salına salına doğru Melek Girmez sokağındaki köylü kahvesine. Hasan Hüseyin'in annesi ille buna tutulurdu. Omuzunda ceket, elinde tesbih, kulunç kıra kıra adam çatlatmasını bir bilir ki hükümet bir hayır etse de şu tembel haneleri kapatsa derdi. Bu ne böyle? Bulmuş bir küşneli ahır, gel ye, iç, sıbar, yat. Her şeyin ayağına gelsin, bir de hafta 8 gün 9, topla kendin gibi uğursuzları, al getir eve, rakı için. Bu Allah'tan reva mı? Kadın kocasına beddua etmekten usanmıştı. Beddualar da kâr etmiyor derdi, dilim damağım kurudu. Ona beddua etmekten, ona ettiğim bedduaları şu köşe taşına etseydim taş kül ufak olurdu. Hasan Hüseyin de babasından şikayetçiydi. Efendi derdi, yani başladı mı atmaya nişangah mişangah tanımaz. Bir şey değil, attıklarına kendi de inanır. Hey, bizim esasımız köylü, köylü ama çıkmış çıkmışız. Ben kendim şehirde doğmuşum. İşte 18'ime bastım, köy mü bilmem. Varmış dedem zamanında, beli bükük bir huğumuzla iki ineğimiz, annem anlatır hepsi bu. Herif başladı mı palavraya, o beli bükük huğu olur apartman, inekler de ejderha. Hasan Hüseyin'in yorgiyi kızdırmak hususunda çok işe yaradığından onsuz olamazdık. Ne zaman bir maç teklif alsa yahut her nereye maça gidilecekse mutlaka Hasan Hüseyin de bizimle gelirdi. Bazen onu listeden silerlerdi. O zaman Gazi, ben, Parlak Saim, ötekiler, ama ille de ben ve Gazi asılırdık. Ne yapar yapar tekrardan yazdırırdık. Yemekte üçümüz aynı masaya düşmeye çalışırdık. Kaş da göz arasında en pahalı yemeklerden getirtir, tatlı üstüne tatlı yuvarlardık. O kadar ki mide fesatına uğrar, ekşi ekşi geğirir, başlardık midelerimizi yumruklamaya. Hasan Hüseyin derdi ki, doğrusu Allah gibi yemekler, bir değil beş mide feda olsun. Bir gün yakın vilayetlerden birine maça gidecektik. Trenle, Yorgi. Genel kaptan dedi, Hasan Hüseyin'i listeden sildi. Derhal küstük ve birer kenara çekilip somurttuk. Yorgi gider böyle böyle, küstüler gitmeyeceklermiş filan diye yakıştırırlar. Baktık genel kaptan geldi. İlk önce sert yapmak istedi. Sonra perde perde yumuşadı. Nihayet, onunla göbeğiniz bitişik değil ya dedi. Bitişik dedik. Güldü. Öyleyse bir tren parası uydursun, yemeği idare etmeye çalışırız. Hasan Hüseyin çapaklanan cam gözünü çıkarmış mendiliyle siliyordu. Genel kaptana söylediklerini anlattık. Mahzunlaştı, ağlayacak kadar. Kimden bulabilirim yol parasını? Bu kadar parayı kim verir bana? Çaresiz aramızda para topladık. Parlak Saim kahveci Ahmet Efendi'den borç aldı. Tren parasını denkleştirdik. Hasan Hüseyin'in neşesinde son yoktu. Gitti Yorgin'in şapkasını eğdi. Sonra spiri ortadan kırılmış okul kasketini havaya attı. Havladı. Bir ara koluma girdi. Yakası titriklenmiş, ceketi uzundu. Babasının eskisi. Usulcacık fakat gayet ciddi. Burnuma pirzola kokuyor dedi. Gideceğimiz lokantada pirzola var mı acaba? Her lokantada olmaz zannedersem dedim. Bilmem ama koluma asıldı. Pirzola'dan bahsettiğimi gaziye açma, olmaz mı? Sonra benden duymuş olma. Pirzola'da olan bir lokantaya gidelim diye zorla. E mi? Az sonra. Yarın sabah kahvaltı etmeyeceğim dedim. Öğleyin de yemem. Akşam ver, Allah ver. Ertesi gün öğle yemeklerimizi ellerimizde yiyerek Ahmet Efendi'nin kahvesinde toplandık. Hasan Hüseyin'in yanıma sokuldu. Yemedim dedi. Ne sabah ne öğle. Açlıktan Allah'ım şaşıyor. Ama sıkıyorum dişimi. Sonra itirazla söylendi. Pirzola, gene pirzola, sonra gene pirzola. Arkasından baklava, komposto, hoşaf. Araba parasından kurtulmak için şehrin kestirme yollarından istasyona indik. İstasyonda trene bindik ve tren kalktı. Şarkılar, milli marşlar, sonra Yorgi'nin numaraları. Aramızda yolcular da karışmıştı. Parlak Saim ağız mızıkasıyla Tangilita'yı çalıyordu. Küçük Aydın taze çocuk sesiyle gazeller okuyor. Trenimizde uçuyordu. Nihayet vardık. Tozlanmışa benzeyen kurşini deniz serilmiş yatıyor. Limanda birkaç vapur ve mavnalar güneşin altında uyukluyorlardı. Trenden indik. Yaşa diye bağırdılar. Biz de onların şerefine yaşa diye bağırdık. Ve şehrin beyaz tozlu yollarından kulübe geldik. Kulüp ağır taş bir binaydı. Loş ve serin salonun pencereleri denize açıktı. Hafif hafif esen rüzgar denizden yosun kokusu getiriyordu. Salonda küçük küçük gruplar haline dağılmıştık. Parlak Saim ping pong oynuyor, Gazi top ayakkabısına fitil geçiriyordu. Bense yanımda Hasan Hüseyin'in öğleyin fazla kaçıracağım biber dolmasının rehaveti içinde kendimi sandalyeye koyuvermiştim. Sordu, buranın pirzoları yağlı olur değil mi? Öyle mi? Her lokantada komposta bulunur tabii. Şimdi elma mevsimi değil. Peki komposta için elmayı nereden buluyorlar? Kıştan mı saklıyorlar? İnsan her öğünde pirzola ile komposta yemeli ki. Değil mi ha? Öyle değil mi be? Adamın boynu boğazı dönmez, tavlanır. Banka direktörü olmalı ki adam ha? Muhasebeci olsan gene her gün pirzola ile komposta yiyebilirsin. Bizim eve haftadan haftaya yarım kilo et girmez. Zorla. O da babama yetmez. Yarım kilo et ve bir bölük insan. Okulu mutlaka bitireceğim. Yemin ettim. Şöyle muhasebeci falan olabilirsem bankalardan birine, yani bir muhasebeci olayım. Şerefsizim, her gün pirzola ile komposta yiyeceğim. Üst baş çoluk çocuk. Evvela can. Zaten maaşım çok olmazsa evlenmem ki. İçim yanmış fukaralıktan. Gözümü açtım yokluk. Bıktım usandım be. Komposto kayısından da olur değil mi? Olur. Elma kompostosu yoksa kayısı kompostosu isterim. Aman kardeş, unutma, pirzola olan bir lokanta seçsinler ha. Sonra kulübün duvar saatine baktım. 3'e geliyor diye söylendi. 3, bilemedin 4 saat sonra lokantadayız. Gözleri parladı, gülümsedi. Bir ürperme geçirdikten sonra uzun uzun gerindi. Maçı bir sayı farkla kazandık. Halkın yaşaları arasında kulübe geldik, soyunduk. Tulumbanın altında çarçabuk birer duş alıp giyindik ve lokantaya davet olunduk. Hasan Hüseyin'in rengi sapsarıydı. Herhangi en ufak bir aksilik çıkar da lokantaya gidilmez diye içi titriyordu. İçimizden biri bir ara, yemeği boş verip trene yetişsek, teklifinde bulunacak oldu. Hasan Hüseyin'in kes lan diye bağırdı. Allah'ım şaştı açlıktan. Ben bu saati bulana kadar öteki trenle gidilsin, hiç gidilmesin isterse. Hasan Hüseyin'in bir kolunda ben, öbür kolunda Gazi lokantaya girdik. Şöyle kenar masalardan birine geçtik. Daha oturmadan Hasan Hüseyin, aman kardeş dedi, nerede o liste? Ver hele şu listeyi. Gazi, oş dedi Gazi. Etraftan bakıyorlar, ar namus bırakmadım bizde. Lan garsonlar bile bakıyor be. Hasan Hüseyin sinirlendi. Baksınlar lan, Allah baksın isterse. Şşt garson. Yorgi uzaktan, yuh dedi, kahkahalar. Garson gelmişti, gülüyordu. Hasan Hüseyin, pirzola dedi, şöyle anlarsın ya. Gazi tas kebabı, ben de kuru fasulyeyle pilav istedim. Yemekler gelince Hasan Hüseyin'in çatalı bıçağı itiverdi. Kibarlığa boş ver hele kardeşim. Pirzolalar lop lop etti şeylerdi. Galiba iki lokma da, sonra da ötekilerini. Ulan amma da az be. Garsona, şşt kardeş, kaldır bunu, bir pirzola daha. Çakıyorsun ya şöyle yağlı tarafından. Uzatmayalım, beşinci pirzola porsiyonundan sonra iki porsiyon karnıyarık, iki porsiyon pilav, iki porsiyon kuru fasulye yedi. Türlü tas kebabı filan, sıra geldi kompostoya. Kendi işimizle meşguldük. Ona kayısı kompostoları gelip gidiyordu. Gazi ile çeneye dalmıştık. Tokluğun verdiği sinir rahatlığı içinde lokantadakileri rastgele gözden geçiriyorduk. Hasan Hüseyin'de bir ürkeklik, suçluluk. Gazi kalktı gitti, elini ağzını yıkayıp geldi. Ben tam kalkacaktım ki ziyafeti çeken karşı kulübün genel kaptanı. Arkadaşlar diye başladı. Önceden söylemeyi unuttuk. Ziyafet yalnız futbol oynayan 11 kişiyle iki idareci arkadaş içindir yani. Hasan Hüseyin'in elinden kaşığı düştü, rengi kireç kesildi. Gazi ile beni bir gülmedir tutmuştu. Gördün mü felaketi diye Hasan Hüseyin ölmüş gibi söylendi. Ne yapacağım şimdi? Neredeyse ağlayacaktı Gazi. Yediklerini geri çıkar dedi. Yahu bırak şakayı be. Sırası mı yahu? Beni bırakıp gitmezsiniz değil mi? 10 param yok. Nereden bulmalı, kimden almalı acep? Gazi Bey, çağır hele şu Yorgi'yi. Gazi gülmekten kırılıyordu. Yahu hala gülüyor be, hala gülüyor. Başı döndü. Bana döndü. Sen de ötekileri asıl emi. Rezil olacağım. Tuh be, şu garson da işin farkında galiba. Bak yanındakine beni gösteriyor. Gülüyorlar. Yemez olaydım, zehir zıkkım olaydı. Ziyafet dışı bırakılanlar yediklerinin hesabını veriyorlardı. Sıra ona yaklaşıyordu. Bu ara Gazi kayboldu. Tüydü mü dersin? Zannetmem dedim. Nah orada Yorgi ile konuşuyor. O tarafa baktı. Hala gülüyor yahu. Ben can derdindeyim. Hesap sırası ona gelmişti. Garson. Siz bey dedi. Hasan Hüseyin yutkundu. Sonra masanın kenarına tutunarak kalktı. Öyle bitmişti ki. Garsonlar gülmeye başladılar. Yere bakıyorlardı. Baktım kayısı kompostoları. Hasan Hüseyin'in sapsarı alnında iri iri ter taneleri. Garsonlardan biri cebine koymuş dedi. Öteki garson, haydi bey hesap dedi, beklemeyelim. Tam bu sırada Yorgi, garson diye sokuldu, onun hesabı bende. Gözleri yerdeki kayısı kompostlarına ilişti. Bunlar ne? Hesap isteyen garson. Beyin paçalarından döküldü dedi. Hasan Hüseyin düşük omuzları, tiftiklenmiş ceketiyle musluklar tarafına yürüdü. Yorgi hesabı gördükten sonra, ulan dedi, amma da yemiş be. Garson, ziflendiği yetmezmiş gibi. Gazi'nin eli şimşek gibi kalktı. Kes lan, Allahsız oğlu Allahsız. İnsanın ayıbı yüzüne vurulur mu? Sen alacağın paraya bak. Yerim, cebime korum. Garson çekildi. Gazi makaraları koyuverdi. Trende gene yan yanaydık. Ölsen bundan iyiydi dedi. Yedin neyse, cebine niye koydun ki sanki? Sağ cebim yırtıktı. Aceleyle oraya koymuşum. Küçük bacıma Gülseren'e götürecektim. Bana da getir ağabey dediydi. Trenimiz gittikçe kararan akşamı yararak ıslak fışıltılarla yol alıyor, telefon direkleri gerilere devriliyordu. 25. Maçlar yapardık gazozuna 50'şer kuruşuna. Ağustos güneşinin Adana'yı kasıp kavurduğu 60 hararet derecesinde biz top peşinde koşardık. Yanmış meşine dönmüştük, sabahtan akşamlara kadar bitmez tükenmez haftayımlar tamamlardık. Öyle ki Yorgi bir gün, yahu çocuklar demişti, ay ışığında futbol oynamak kıyak mı kıyak olacak. Sahiden de pırıl pırıl ayın altında saha gündüz gibiydi. Artık gündüzleri bir türü tamamlayamadığımız haftayımlar geceleri devama başladık. Yakın kasaba veya köylere seyahatler de yapıyorduk. Böyle günler çoğu kez pazara rastlardı. Daha güneş falan doğmadan çapaklı gözlerimizle Ahmet Efendi'nin kahvesinde toplanırdık. 26'lık Mehmet Takım kaptanımızdı. Kısacık boyu, dirseklerine kadar sıvalı kolları, Charleston pantolonlu ve leş gibi hasır şapkasıyla hepimizden önce gelmiştir. Sağa sola emirler verir. Hasan Hüseyin'i futbol topunun meşini diktirmeye, Doç Ali'yi solüsyon bulmaya yollar, sonra dehşetli bir sır halinde sakladığı takım şeklini bir kenarda gözden geçirirken fevkalade sinirli görünürdü. Hiçbir zaman her şey hazır olmazdı. Bütün dikkatimize rağmen mutlaka unutulmuş bir şeyler olurdu ve 26'lık Mehmet mutlaka sinirlenir, bağırır, çağırır, kamyona zor rakibi inerdi. Kamyon parasını harçlıklarımızdan denkleştirirdik. Olan olmayana borç verir, üstünü ya yorgi tamamlar ya da kahveci Ahmet Efendi'den borç alınırdı. Kamyon milli maçlar ve el çırpmaları içinde neşe yüklü kalkardı. Aydın eli kulağa atar, daha sonra yorgi insanı gülmekten çıldırtan numaralarına başlardı. Gittiğimiz yerde yenmişsek dönüş bir kat daha neşeli olurdu. Yendiğimiz kulübün çektiği ziyafet de bizi görmeli. Yorgi'nin bir yanında Parlak Saim, öbür yanında Doç Ali, ya Kambur Recep, tam karşılarında da Hasan Hüseyin ile Gazi, idarecilerimiz konuşma yarışına girmişler gibi birbiri peşi sıra kalkıp otururlarken bizi fırsattan istifade karınlarımız tıka basa doyurmaya koyulurduk. Arada Yorgi fısıldayıverirdi. Dayan Hasan Hüseyin, beleştir, dayan. Kıkırtılarımız durduramaz, konuşmasını sürdürmekte olan zatı şaşırtırdık. Bir gün yakın kasabalardan birine bir maç teklifi yapmıştık. Evvelce sık sık gidip maçlar yaptığımız için bir mektupla geleceğimizi bildirmek kafiydi. Gene öyle teklif mektubu yazıldı, postayı atsın diye Kafasan Cemal'e verildi. Pazar sabahı gene her zamanki gibi çapaklı gözlerimizle Ahmet Efendi'nin kahvesinde toplandık. 26'lık gene sağa sola adamlar yolladı, kendi kendine takım dizdi, bozdu, barayoğa sövdü, saydı. Nihayet kamyona bindik ve kamyon 20 delikanlının neşeli kahkahalarıyla kalktı. Kasabaya öğleden az evvel vardık. Yolda öyle bağırıp çağırmıştık ki karınlarımız açlıktan zil çalıyordu. Ah bir kere bağırsak diyorduk. Yorgi, şerefsizim dedi, 30 tabak yiyeceğim. Hasan Hüseyin, ya ben, ya ben? Ben kaymaklı kayısı kompostosu. Ben revani, ben karnıyarık. Fasulyeli pirinç pilavı, Allah! Kamyonumuz benzin kokulu yorgun hamurtusuyla kasabaya girdi. Büyük bir köye benzeyen kasaba güneşin altında yorgun, tatsız, adeta bomboştu. Kerpiç evlerin pencerelerinden uzanan başlar bize hayretle bakıyordu. Kulüp binasının önünde durduk fakat hayret, kulübün büyük tahta kapısında kocaman bir kilit. Bu da nesi? İlk önce 26'lık atladı. Dalga mı geçiyorsun demek isteyerek kilidi yokladı. Kilidin hiç şakası yoktu. Yorgi'nin endişeyle büyüyen gözleri insana korku veriyordu. 26'lık harap döndü. Ne yapacağız? Yoksa mektubumuzu mu almadılar mı? Şuradan şuraya imkan var mı? Görülmüş şey mi? Aklımıza birden Kafasan Cemal geldi. Onun eli vücudunu, kocaman kafasındaki kurşuni, bebekli gözlerini aradık. Hayret, Kafasan Cemal yoktu. Halbuki sabahleyin bizimle beraberdi. Birkaç çocuk kamyona sokulmuş bize bakıyorlardı. Kulübün idarecilerine haber uçuruldu. Geldiler ama mektubumuzu almamışlar. Esasen bir maç için de hazırlıklı değillermiş. Oyuncularının birçoğu bilmem ne köyünde patozda çalışmaktaydılarmış. Genel kaptan İzmir'deymiş. İstersek egzersiz mahiyetinde. İlla Hasan Hüseyin'in yüreğine inecekti. Yumruklarını midesine bastırarak kulüp binasının gölgesine çömeldi. Çapaklanan cam gözünü çıkardı, mendiliyle sildi. Ben açlığımı birdenbire bütün dehşetiyle duydum. Hiçbir zaman açız, paramız da yok diyecek kadar yüzsüz değildik. Çaresiz razı olduk ve ikindi üstü bir egzersiz yapmayı kabullendik. Kamyoncu parasını peşine almıştı, çekti gitti. İdareciler çekti gitti. Küçük büyük oğlanlar çekip gittiler. Her birimiz birer kenarda, kimimiz bir köşeye düşünceli düşünceli işiyor, kimimizin başı yumrukları arasında, kimimiz diniman dümdüz gidiyorduk. Ne olacaktı böyle? Aç açına maç mı yapılırdı? Niye kabullendiler ki sanki? Peki ama maçtan sonra neyle dönecektik? Sahi o da vardı. Kamyoncu peşin para almadan götürmezdi ki. Öğleye 1,5 saat geçiyordu. Yorgi, çocuklar dedi, bende 116 kuruş var. Herkese ne varsa çıksın. Birleştirelim de karınlarımızı doyuralım. İçimizden birisi, hayır hayır dedi. Paralarımızı birleştirip bir kamyon kiralayalım. Kamyon kiralayacak kadar paramız yok. Peki ne olacak? Allah'ın dediği olacak. Allah'ın dediği. Her şeyden evvel boğaz arkadaşlar. Karınlarımızı doyuralım. Tabii tabii, zil çalıyoruz. Yorgi'nin 116 kuruşuna ancak 82 kuruş eklediğini bildi. Hasan Hüseyin gitti, sıcak ekmek, kara zeytin, tayın elbası aldı geldi. Georgi, ulan Hasan Hüseyin dedi, gittin de ekmeğin tazesini mi aldın? Şunlara bak be, yuh, kara böcekler gibi. Sahiden de kara böcekler gibiydik. Ekmeklere falan bir üşüştük, bir kalktık. Ellerimizde birer parça ekmek, kara zeytin, tayın elbası, Georgi gözlerini ayrı ayrı somununu ısırırken, iki su bir ekmek yerini tutar çocuklar, iki su bir ekmek yerini. Dayandık suya, Arap Hasan. Allah kerim be dedi, ağlayıp da gözden mi olalım? Ne ağlayacağız yahu, boş ver. Bütün gece tabana kuvvet. Tabii tabii, maçımızı da mis gibi yaparız. Ya akşam yemeği? Georgi birdenbire. Çocuklar be dedi, size bir şey söyleyeyim mi? Gidelim heriflere diyelim, böyle böyle anlatalım vaziyetimizi. Bize ya yiyecek versinler ya da kamyon kiralasınlar, ha? Hasan Hüseyin, yiyecek versinler, yiyecek dedi. Gazi, boş ver lan, yiyecekmiş. Kamyon tutsunlar da savuşup gidelim. Yemek daha iyi, boş ver yemeği canım sen de. Kamyon, kamyon, hayır yemek, hayır hayır kamyon daha doğru. Yemek, yemek. Yemekte karar kılındı. Yorgin'in başkanlığında bir heyet gitti, teklifi yaptı. Ama genel kaptan İzmir'de olmasaymış, malum ya, gayri federe kulüpler. Maçı yaptık, bir sürü gol attık, alkışlandık, yaşa diye şerefimize bağırdılar. Hepsi bu kadar. Vur, ver elini tozlu yolları. Futbol oynayanların hali büsbütün haraptı. Kasabadan çıkınca Uludutların inliğe de kışırdadığı ormanın nemli topraklarında futbol oynayan biz 11 kişi sırt üstü uzandık. Terden sırılsıklandık, yanıyorduk. Hasan Hüseyin, Yorgi, Kambur Recep, Batür Salih bacaklarımıza masaj yaptılar. Müthiş güneş yüz yuvarlak ve kıpkırmızıya batıyordu. Ortalıkta çıldırtan bir serinlik. Fitillerinden birbirine bağlı top ayakkabılarımız omuzlarımıza atılı. Yalın ayak hala fırın külü kadar sıcak, tozları çiğneye çiğneye düştük yollara. Eğilmez başın gibi gökler bulutlu efem. Dağlar yoldaşın gibi sana ne mutlu efem. 12 yaşında Aydın Yorgin'in omzunda şarkı söylüyor. Biz hepimiz mırıltılarımızla ona katılıyorduk. Sıra oyna yansın cepkenine gelince 20 delikanlının açlık ve yorgunluktan felsizleşen sesi Doğan Ay'a bir isyan gibi yükseliyordu. Oyna yansın cepkenin. Ay hızla yükseldi, ufaldı ve kuvvetli parıltılarla göğün derinliklerine kaçtı. Gece bastırmıştı. İki yanımızda hasat edilmiş buğday tarlaları, uzaklarda kızıl turuncu alevler ve böcek çıtırtılarıyla dolu serin gece. Yürüyorduk, hiç durmadan yürüyebilsek sabah namazından 2 saat sonra şehre varabilecektik. Arada bacaklarımızın tutulduğundan şikayet ederek ve gittikçe bastıran uykunun işaretleri, esnemeler çoğalarak yürüyorduk. Bir meşeliğe vardığımız zaman Yorgi fosforlu saatine baktı. 11'i çeyrek geçiyor dedi. Artık ne bacaklarımız elimizdeydi ne de gözlerimiz. Bodur meşeliğe dağıldık, uykuda bayılmışız. Uyandığımız zaman güneş yüz yuvarlak ve kıpkırmızı bir küre gibi doğuyordu. Sonra kaldırılmış harman yerlerinde buğday toplayıp açtığımızı öldürdük. Yorgi fosforlu saatini sattı. Yolumuzun üstündeki bir inşaat kantininden karınlarımızı doyurduk. Haşlanmış tavuklara dönmüştük. Ta ikindi serinliğinde şehre inebildik. Tabii Yorga amcasından mükemmel bir dayak yemiş. Babaannem beni esaslı bir sorguya çekmişti. Ve ertesi gün koskoca gövdesiyle Kafasan Cemal itiraf etmişti. Ne yapayım, sıcaktan geberiyordum, dayanamadım. Mektubu postaya atmamış, pul parasıyla ayran içmiş. Ey açlık, seni midemde, iliklerimde, kanımın yuvarlarında duydum. Ve sen benim iyi, benim şefik ve rahim olan soyum, insan soyu, sen ebedi tokluğu fethedeceksin. Birinci kitabın sonu, 26 Ocak 2011, sayfa 104.